أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını, akrabaları içerisinde amcalarını, yengelerini ve amca çocuklarını paylaştığımız bu Akrabalar Gül Sohbeti programında 31. bölümü ve Abbas amcayla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarını kendi akrabalarımızdan daha önce tanımak, Resulullah Aleyhisselam onlara nasıl değer verdiyse o şekilde değer vermek, onları örnek almak arzusu ve tabii ki Resulullah Aleyhisselam'a daha yakın olmak gayretiyle bu programı sizlerle paylaşıyor. Şahsım ve sizler için Cenab-ı Hak'tan her şeyin hayırlısını diliyorum efendim. Hazreti Abbas amca, Abbas bin Abdülmuttalib, malum biz amca diye ifade ediyoruz yakın olalım diye. Hazreti Abbas amca radıyallahu anh Mekke'de nübüvvetten 42 yıl önce, yani Resulullah peygamberlik görevi verilmeden 42 yıl önce, miladi 567-568 yıllarında doğdu. Erkenden bunu da söyleyeyim, vefat yerini Medine'de hicretin 32. yılında, yani miladi 653 yılında 85 yaşındayken Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde vefat etti. Ve tabii ki kabri de Medine'de Cennetül Baki kabristanında ziyaretimizi beklemektedir. Bir kişiyi tanırken önce annesi babası kim, oradan başlanır. Abbas amcanın babası malum Abdülmuttalib dede, bildiğimiz meşhur. Annesini pek bilen yok ama ben buradan söyleyeyim. Nuteyle binti Cenab. Abbas amcanın annesi bu. Nuteyle hanım. Yani biz buna ne diyeceğiz? Nuteyle nine diyeceğiz mecburen. Çünkü Abdülmuttalib dedenin çokça hanımları vardı. Onlar bize nine oluyorlardı. Efendim, Abbas amca radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselam'ın en küçük amcası olduğu gibi aynı zamanda onun vefatından sonra yaşayan tek amcasıdır. Evet, Abbas amca. Resulullah Aleyhisselam'dan 2 veya 3 yaş büyük olduğu rivayet edilmiştir. Bazı kaynaklar bu konuda Abbas amcanın şöyle dediğini rivayet ederler. Ben onu alayım bu kaynaktan. Elime aldım, şöyle kitaptan size paylaşayım dedim. Şu sayfalardan bulayım onu. Evet. Ben diyor Abbas amca, ben Resulullah'tan 3 yaş daha yaşlıyım. O fil yılında, ben de fil yılından 3 sene önce doğdum. Bu şekilde rivayet ediyorum. Abbas amcanın çocuklarından biri olan Hazreti Abdullah, meşhur Abdullah bin Abbas. O da şöyle diyor. Onu da bulayım şuradan. Hemen şurada. Diyor ki, babam Abbas bin Abdülmuttalib fil senesinden 3 sene önce dünyaya gelmiş olup Resulullah Aleyhisselam'dan 3 yaş daha yaşlıydı. Şimdi dikkat ettiyseniz iki tane rivayette ikisinde de büyük kelimesini kullanıyor. Hem baba hem oğul. Yaşlı kelimesini kullanıyor. Hem erkenden beni çok etkileyen, yürekten etkileyen o rivayeti paylaşayım erkenden. Resulullah'ın vefatından sonra kim Resulullah'a böyle çok fazla hasret duyarsa gider amcasıyla görüşürdü. amcasıyla görüşürdü. Yine böyle etrafında birçok insan gelmiş. Resulullah'tan bahsediyorlar, ağlaşıyorlar. Böyle eski günleri anıyorlar muhabbetle. Biri soruyor. Ey Resulullah'ın amcası diyor. Tabii o tabiinden biri. Yani sahabeyi gören Müslüman. Hanginiz diyor daha büyüktünüz? Resulullah mı büyüktü? Yoksa sen mi büyüktün diyor. Abbas amca dünya tarihine altın harflerle geçecek o tatlı cümleyi kullanıyor. O benden büyüktü, ben ise ondan yaşlıydım. O benden büyüktü, ben ise ondan yaşlıydım. Bak burada da hem kendisi hem oğlu, efendim ben Resulullah'tan 3 yaş daha yaşlıyım diyor. Oğlu da diyor ki, babam diyor Resulullah Aleyhisselam'dan 3 yaş daha yaşlıydı diyor. Büyüktü demiyorlar. Büyüktük. Subhanallah. Edebi görüyor musunuz? Kıymetli dinleyenlerim. Evet, şöyle küçüklüğünden başlayalım Abbas amcayı. Biraz tanımaya çalışalım. Yavaş yavaş gidelim inşallah. Abbas amcanın yine bizzat kendisinin anlattığı bir rivayete göre o Hazreti Amine'nin bir çocuk dünyaya getirdiğini öğrendiği zaman annesiyle birlikte çocuğu görmek için gidiyorlar. Amine annenin evine gidiyorlar. Ve tabii annesi yanında çocuk anne anlıyor çocuğu, seviyor, okşuyor ve Abbas amcaya tutuyor, uzatıyor. Al kardeşini öp, kardeşini öp. Kardeşini öp, hani bebeği öperiz ya küçük. Abbas amca bu sahneyi anlatırken hep böyle elini altına götürür. Allah der, daha bebekken ona der bu şekilde dokunmayı bana nasip etti der. Ve tabii işte bu rivayeti çok yapar ama az önce rivayet ettiğim gibi sen mi büyüksün yoksa Resulullah mı büyük sorularına o benden büyüktür ancak ben ondan yaşlıyım. Ondan önce doğdum ifadesini kullandığını bir kez daha buradan tekrarlamış olalım. Abbas amcanın burada Resulullah Aleyhisselam'ın kendisinden büyük olmasını söylemesinden kasıt tabii bir saygı ifadesidir. Ve onun yaşı haricinde diğer bütün hallerde kendisinden daha büyük ve daha ileride olduğunu net bir şekilde ortaya koymak. Bunu yapıyor Abbas amca. Yani biz şimdi böyle birileriyle oturduğumuzda, yanımızda birilerinden bahsedildiğinde, mesela ben şimdi üniversite hocayım, benden böyle oturuyoruz diyelim, bir isim söyleseler falan isim işte Ahmet, nasıl hocam okulda Ahmet, hanginiz daha ilerisiniz dese, ben acaba diyebilir miyim, ben yaşça ondan büyüğüm ama o benden ileridir. Artık bunları demeye başlasak, en azından bir içimize bir tevazu girer. Yani bu güzel bir şey aslında. Abbas amca Resulullah Aleyhisselam'a yaş itibariyle yakın olmasından dolayı çocukluk devresi onunla beraber geçmiştir. Fakat aralarında ne gibi güzellikler yaşandığına ilişkin çok fazla rivayet yoktur maalesef. Maalesef. Dedim ya kıymetli dinleyenlerim bunu neredeyse birçok programda tekrarlıyorum. Yaşanılan hadiseler içerisinde öne çıkan birçok olaylar vardır. Onlar daha çok gündeme gelir, diğerleri arkada kalır. İşte Aleyhisselam'ın çocukluğunda işte doğmadan önce babasının ölmüş olması, 6 yaşında annesinin ölmüş olması, 8 yaşında dedesinin ölmesi, efendim orada yaşanan hadiseler bunlar daha çok rivayet edildiği için Abbas amcayla neler yaşadığına ilişkin pek fazla kaynaklara bir şey geçmediğini görüyoruz. Abbas amcanın çocukluğu ve gençliğe ilgili pek fazla rivayet olmasa bile onun küçükken yaşadığı kayıp olayı kayboluyor. Kayıp olayı kaynaklarımızda üzerinde durulan hadiselerden biridir. Ancak kaç yaşındaydı o günlerde tam olarak yaşı verilmeyen küçük yaşlarının bir döneminde diye geçiyor. Mekke'de durduk yere kayboluyor Abbas amca. Uzun bir süre aranmasına rağmen bulunamıyor. Tabii bulunamayınca annesi telaşlanıyor. İşte Kabe'ye koşuyor, dualar ediyor vesaire. Çok telaşlanıyor. Eğer oğlunu sağ salim bulursa Kabe'ye ipekten bir elbise dikerek onu örtmeyi adıyor annesi. Aranıyor, taranıyor ama nasıl bulunduğuna ilişkin rivayet de yok. Sonunda sağ salim bulununca o da adağını yerine getiriyor annesi, Kabe'ye ipek elbise giydirip örtüyor. Bu olayı nakleden kaynaklar, bu olayı Kabe'nin ilk defa ipek elbiseyle örtülmesi olarak da aktarıyorlar. Şimdi Kabe hani böyle şu anda biliyorsunuz yani siyah bir şekilde nakışlı ayetlerle bezeli örtülerle örtülüyor ya. İşte o zaman Kabe'yi bu hanımın annesinin bu şekilde örttüğünü biz buradan biliyoruz. Tabii şimdi bir kez daha annesinin adını size hatırlatayım. Muteyle binti Cenab. Bunu bir kez daha söylemek gerekiyor. Muteyle Hanım'ı bu yönden tanımamız lazım. Yani akılda kalmaz. Çok fazla bu kadın hakkında fazla malumat yoktur. Ama efendim böyle bir vaatte bulunuyor kadıncağız ve Kabe'yi böyle örtüyor. Bu önemli bir rivayet. Abbas amca Resulullah Aleyhisselam ile aralarında fazla bir yaş farkı olmamasından dolayı onunla beraber büyümüş olduğunu söyledim. Medine hicretinden Mekke fethine kadar olan süre hariç Resulullah Aleyhisselam'ın her an onunla beraber olmuş, acı tatlı birçok olayı beraber yaşamıştır. Bundan dolayı ona bir amca olmaktan çok onun hem arkadaşı hem de en yakınındaki dostlarından biri olmuştur Abbas amca. Resulullah Aleyhisselam'a risalet yani peygamberlik vazifesi verildiği ilk anlarda Müslüman olmayıp çok daha sonraları bu daveti kabul etmesine, hatta Bedir Savaşı'nda istemeyerek de olsa ona karşı savaşan müşrik ordusu içinde bulunmasına rağmen o ve Peygamberimiz Aleyhisselam birbirlerini daima çok sevmiş, birbirlerine karşı olan saygılarını yitirmemiş ve birbirlerini korumaya çalışmışlardır. Hocam bizim kafamız karıştı yani Abbas amca peygambere karşı savaşa mı gitti diyeceksiniz. Acele etmeyin. Ön bilgiler veriyorum. Bunu inşallah genişçe sizlerle paylaşacağım. Abbas amcanın Resulullah Aleyhisselam olan bu sevgisi daha küçük yaşlardayken çokça görülüyordu. Resulullah Aleyhisselam'dan sadece birkaç yaş, 2-3 yaş yani. Büyük olduğu için onun bebekliğinde yanına varıp onu büyük bir muhabbetle öptüğünü defalarca söylemiştir ve öpmüştür yani Aleyhisselam'ı küçükken. Resulullah Aleyhisselam ve Abbas amca çok iyi iki arkadaş olmalarına rağmen az önce ifade ettim, ısrarla da tekrarlıyorum ki onların gençlik çağlarında birbirleriyle olan ilişkileri konusunda sınırlı bilgilere sahibiz. Bu bilgileri bir araya getirdiğimizde onların birbirlerine karşı yakınlıkları hakkında birkaç rivayetten öteye gidemiyoruz maalesef. Bu konuda paylaşabileceğim çocukluğa ilişkin bu bilgiler. Abbas amcanın yani ben burada çocukluğu, gençliği diye böyle ayrı başlık atıp paylaşmak isterdim ama o kadar malumat olmadığı için ancak bu kadar bir bilgi verebiliyorum ve artık bilinen yönlerine geçiyorum. Efendim, Abdülmuttalip dede konusunda kısmen geçtiği gibi çok oluyor bunu işleri size. Belki unuttunuz. Kısmen diyorum geçtiği gibi Abbas amcanın Mekke'deyken üstlendiği toplumsal görevlerin başında sikaye ve rifade vazifesi gelmekteydi. Abdülmuttalip dede vefatına yakın bir zamanda kendi himayesinde bulunan bazı görevlerini oğullarına bırakmıştı. Bu görevlerden sikaye ve rifade görevi de en küçük oğlu olmasına rağmen Abbas amcaya vermişti. Bunlar Kabe hizmetlerine ilişkin görevler. Uzun izahlara ihtiyaç yani girmiyorum burada. Şimdi bir şey burada açmam gerekecek. Önemli çünkü Ebu Talip kardeşiyle bir diyaloğunu da göreceğiz burada. Bazı kaynaklarda Abdülmuttalip dede sikaye vazifesini Ebu Talip'e bıraktığı geçmektedir. Doğru. Yine bu rivayete göre Ebu Talip bu görevi yerine getirebilecek maddi güce sahip değildi. Bu sebepten kardeşi Hazreti Abbas'tan hac zamanına kadar 10 bin dirhem borç para almıştı. Ancak parayı geri ödeme zamanı gelince onu ödeyebilecek parası kalmadığını anladı. Tekrar kardeşi Abbas, Hazreti Abbas'a giderek Ebu Talip amca, gelecek hac mevsimine kadar ondan 15 bin veya 14 bin dirhem daha istedi. Buraya da dikkat edin yani. Şimdi almıştı, ödeyemedi ama ihtiyaç var, tekrar alıyor. Borçlanırken de diyor ki, eğer gelecek hac mevsiminde parayı ödeyemezsem sikayı vazifesini sana devredeceğim. Söz veriyor. Abbas amca bunu kabul ediyor. Ertesi yıl hac mevsimi gelince Ebu Talip kardeşi Hazreti Abbas'a borcunu ödeyemiyor. Dolayısıyla sikayı vazifesini ora bırakmak zorunda kalıyor. Bazı kaynaklarımızda bu olay anlatılırken Ebu Talib'in sikaye vazifesiyle beraber rifade vazifesini de Hazreti Abbas'a devrettiğini zikretmişlerdir. Hatta bazı kaynaklarda Ebu Talib'in vefatından sonra Kureyşlerin Mekke'nin reisliğini Hazreti Abbas'a verdiğine dair rivayette de olmasına rağmen, daha önce geçtiği hatırlarsanız, bu vazife yaşı gereği Ebu Leheb'e geçmişti. Ebu Leheb, Ebu Talip amcanın vefatından sonra Haşimoğulları ile Muttalip olan lideri olmuştu. Şimdi bu rivayetleri niye söyledim? Ben şuna uğraşıyorum ama bir türlü ulaşamıyorum. İstiyorum ki böyle sadece isimlerle değil, bu kardeşler arasında nasıl bir iletişim var, nasıl bir diyalog var? Bakın, birbirlerine karşı davranışlarını burada biraz görüyoruz. Yani borç alıyor, ödeyemedim ne yapalım işte kardeşimsin bağışla demiyor. Önemli bir görevi, yani bu Kabe hizmetleri 10-11 maddedir bunlar. Bundan iki tanesi sikaye ifadedir. Yani hacılara ilişkin hizmetler, ben yuvarlak söyleyeyim. Bu çok şan şeref getiren, tabi imandan sonra da sevap getiren işlerdir. Böyle bir şey. Ya görüyorsunuz işte burada Ebu Talip amca ya destek oluyor Abbas amca. O da ödeyemeyince efendim, yani normalde kurallar işliyor. Bu vazifeler Abbas amcaya geçmiş oluyor. Böyle bir rivayeti sizlerle paylaşmış oldum. Abbas amcanın Peygamberimiz Aleyhisselam ile yuvarlak olarak 35 yaşları civarında Peygamberimizin yaşadığı hadise kaynaklarda var. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Hatice annemizle evli. Yaş 35. Biliyorsunuz 25'inde evlenmişti Aleyhisselam. Artık yaş 35. Kabe inşaatı esnasında mühim bir sahne var. Ve burada maalesef bu sahne anlatılırken yer yer öyle büyük yanlışlar yapılıyor ki ben bile öfkeleniyorum yani. Nedir bu? Şimdi Resulullah Aleyhisselam ile amcası Hazreti Abbas Kabe'nin yeniden inşası esnasında diğer Kureyşlerle beraber inşaatta kullanmak üzere inşaata taş taşıyorlardı. Taş ağır iş yani. Çalışan herkes taşıdığı taşları omuzlarına alıyor. Taşların omuzlarını acıtmaması için de üzerlerindeki elbiselerini, fota deniyor buna, fotalarını çıkarıp omuzlarına sarıyor. Taşları bunun üzerine koyarak taşıyorlar. Şimdi fota ne? İhram düşünün. Üst sargı, alt sargı. Üstte normal bir elbise olsun ama omuz açık oluyor. Şimdi alt sargı, yani ihramda altta çamaşır yoktu biliyorsunuz. Ama normal diyelim giysilerde çamaşır var. Şimdi diğerleri böyle taşlara taşırken omuzları yaralandığı için bu alt giysi böyle açılan demek ki bir şey, fota, o yüzden deniyor. Böyle bele bağlanan, bu peştemal derler köylerde mesela, peştemal derler. Böyle bir, o yüzden bu ihram örneği verdim. İhram değil de yani böyle sarılan bir havlu gibi düşünün. Bir bez gibi düşünün. Yani ekstra sarılıyorlar. Ama altta bir şey var giysi olarak. İşte bu şeyde diğerleri onu oradan sıyırıp omuzlarının üzerine koyuyorlar. Taşı oraya koyup yar etmesin diye taşıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam ise böyle yapmıyor. Fotasını, fota diye diyorum, elbise, alt elbise, onu yerinden çıkarmadan taşı omuzunda taşıyor. Fakat böyle gide gele omuzları hafiften yaralanıyor, inciniyor. Bunu gören Abbas amca yeğenine yardımcı olmak istiyor. Ey sevgili yeğenim, ey kardeşimin oğlu, fotanın bir kısmını bunun üzerine koysana diyor yani. Demek ki geniş, böyle bayağı bir uzunca bir şey ki fotanın bir kısmını boynunun üzerine koysana, omuzuna, yani omuzuna koysana diyor yani. Böyle bir tavsiyede bulunuyor. Peygamberimiz aleyhisselam amcası böyle deyince işte at giysiyi hafiften toparlayıp omuza doğru götürürken bir anda yere yığılıp kalıyor. Abbas amca büyük bir telaşla hemen yanına koşuyor. O sırada Peygamberimiz aleyhisselam mübarek gözünü göğe dikmiş bir vaziyette, elbisem, fotam nerede, fotamı verin diye böyle elbise telaşlandığını görüyor. Hemen elbisesini alıp tekrar yeğenin üzerine örtüyor amca, Abbas amca. Sevgili yeğenin böyle bir anda düşmesi karşısında şaşırıp kalan Abbas amca sormadan edemiyor haklı olarak. Ne oldu sana böyle ey sevgili yeğenim diyor. Ne oldu sana böyle? Fotamı yukarı doğru kaldırırken gökten bir ses duydum. Şaşırıyor. Ne sesiymiş bu, biz duymadık. Şöyle dendi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz diyoruz tabii. Fotanı üzerine al dedi o ses. Biz duymadık. Biz duymadık diyor Abbas amca. Şaşırıyor. Biz duymadık. Ama diyor. Ama sen bize benzemiyorsun. Ya çok farklı birisin sen ey sevgili yeğenim. Sen bize benzemiyorsun. Çok farklı birisin sen ey sevgili yeğenim. Bu hadiseden sonra amca yeğen Kabe inşaatı için taş taşımaya devam ediyorlar. Ancak bu olay anlatılırken avret mali açılınca böyle oldu şeklinde rivayet ediliyor. Sanırım burada bir anlatım hatası söz konusu. Avret mali ne demek? Avret ikiye ayrılır. Avreti hafife, avreti galize. Avreti hafife ne? Diz üstünden baldır, affedersiniz, bölgelere kadar. Avreti hafife. Avreti galize ne? Asıl örtülmesi gereken malum yerler. Şimdi muhtemelen diz üstü görülmüştür. Yoksa avret mali göründü diye o günlerde 35 yaşında olan, evli barklı olan bir adam, hele bir de bu Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem olursa, öylesine avreti görünecek şekilde elbisesini çıkarması düşünülemez elbet. Bu arada atlanılan bir şey var. Bu tip kıyafetler anlatılırken ezbere biraz konuşulduğu için yanlışlar yapılıyor. Yani alt çamaşır var Arap ürfünde. Ondan önce de vardı. O çamaşır var. Bunlar ata biniyor, koşuyor, zıplıyor, ağaca çıkıyor. Alt çamaşır var. Bu kullanılıyor. Ama maalesef nedense burada böyle bir hata yapılıyor. Aleyhisselam işte elbisesini omuzuna alınca taşı oraya koyayım diye efendim ikaz ediliyor. Görünmez bir güç tarafından ikaz ediliyor. Ve burada avret mahalli göründü derken de kastedilen mananın diz üzeri göründüğünü düşünüyoruz. Çünkü aleyhisselam edep her alanda olduğu gibi ta çocukluğundan bu yana ahlak ve edep yönüyle de zirve bir insandır. Bunu da bilmeyen yoktur efendim. Evet efendim. Hazreti Abbas amca Resulullah aleyhisselam ile beraber Kabe inşaatında genelde taş taşıdılar. Efendim sonra da inşaatın yapılmasında, örülmesinde birçok iş yaptılar. Kaynaklarda Peygamber aleyhisselamın duvarı örmeyle ilgili bir rivayet olmadığını biliyoruz. Ancak meşhur Hacerül Esved meselesi biliniyor. Hepiniz biliyorsunuz Kabe'nin inşası sürerken Hacerül Esved adı verilen ve cennetten geldiğine inanılan meşhur taşı yerine koymaya sıra gelince işte o ana kadar güzel geçinerek, birbirlerle güzel paslaşarak inşaat sürerken o anda gerginlik başladı. Çünkü bu şerefli işi kimin yapacağı konusu kabileler arasında tartışma konusu oldu. Böyle olunca da Resulullah Aleyhisselam onlara hakemlik yaptı. Bunu biliyorsunuz. Ayrıntıya girmiyorum. Konum Abbas amca. Hakemlik yaptı. Bir bez istedi. ya da hırkayı yere serdi. Taşı onun üzerine bizzat kendi eliyle koydu. Sonra kabilelerden her birinin liderlerini, başkanlarını çağırdı. Tuttular etrafından, kaldırdılar o bezi veyahut da hırkayı. Götürdüler işte taşı konacakları yere. Oraya kadar götürüldü, taşıdılar. Sonra da bizzat kendisi taşı aldı, yerine yerleştirdi. Ancak burada küçük bir rivayet daha var. Onu da paylaşacağım. Çünkü bize bunu Abbas amca rivayet ediyor. Nedir o rivayet? Taşı koyarken yüksek geldi. Böyle zorlandı aleyhisselam. Bir iskele, bir taş gerekir üzerine çıkıp koysun diye. Hemen etrafına bakınırken Necitli bir adam hemen fırladı. Bir taş getirdi. Buna çık dedi. Resulullah aleyhisselam taşı getirene baktı. Onun getirdiği taşa çıkmadı. Bu durumu gören Abbas amca hemen başka bir taş getirince Peygamberimiz aleyhisselam sevgili amcasına tebessüm etti. O taşın üzerine çıktı ve Hacerül Esved'i yerine koydu. Bu kısım atlanır ya da gözden kaçar. Haklılar. Neden? Çünkü bu Abbas amcanın yaşadığı bir hadise efendim. Şimdi bazı rivayetlerde bu Necitli adam meselesi birçok yerde gelir ve şeytanın o kılığa girdiği söylenir. Mümkün mü? Mümkün. Aleyhisselam anladı demek ki. Yalnız tekrar söyleyeyim. Yaş 35, yani henüz peygamberlik görevi verilmemiş. Biliyorsunuz Resulullah aleyhisselama peygamberlik görevi 40 yaşında verilmişti. Şu cümleyi kullanmayalım kıymetli dinleyenlerim. Henüz peygamber olmamıştı. Peygamber oldu, peygamber olması, peygamber olmamıştı. Bunu kullanmayalım. Olmaz çünkü. Neden? Peygamber olurmaz. Yani çok beyefendi olursun, çok ahlaklı olursun, kültürlü olursun, peygamber olursun. Şu okulu okursun, bu fakülteyi bitirirsin, şu sınava girersin, öğretmen olursun, hoca olursun, doktor olursun, mühendis olursun, avukat olursun, olursun. Ama peygamber olunmaz. Peygamber olarak gönderilir. Kur'an-ı Kerim'de ısrarla erselna diyor Cenab-ı Hak. Biz gönderdik. Yani peygamber gönderdik. Aleyhisselam onların içindeydi. Peygamberi bir yerden göndermiyor ki Allah. İşte o gönderdik de maksat ona o vazifeyi verdik. Çünkü İrsal, Mursel, bu gönderilen peygamber. İnna erselna ke, biz seni gönderdik der mesela ayet-i kerimede. Şimdi burada Abbas amcanın çok böyle nezaketini de görürüz yani. Benim bu sahne çok hoşuma gidiyor. Ya Aleyhisselam'ın tebessümü de görür gibi oluyorum. Siz de görür gibi olun lütfen. Yani şimdi düşünün. Aleyhisselam elini aldı Hacerül Esved'i. İşte oraya kadar beraber getirdiler. Bezden kaldırdı. Yerine koyacak. Zorlandı. Biraz yüksek geldi. Zorlandı. Hemen etrafına baktı. Hemen biri koştu. Bir taş getirdi. O taş getirene baktı Aleyhisselam. Onun getirdiği taşın üzerine çıkmadı. Abbas amca manzarayı gördü. Hemen başka bir taş getirdi. Aleyhisselam sevgili amcasına sevgiyle tebessüm etti. Yani bu bir teşekkür. Bu amcanın inceliği onun üzerine çıktı. Taşı yerine koydu. Kabe inşaatında benim yukarıda az önce gördük işte fota elbiseyi omuzuna koyma sahnesinden ziyade bu sahne çok daha hoşuma gidiyor benim. Peygamber aleyhisselam ile Abbas amca arasındaki o güzel İletişimin, ilginin bize yansıyan boyutu. Hepiniz biliyorsunuz ki Mekkeliler ticaretle geçinirlerdi. Abbas amca ticaret ile uğraşırdı. Varlık bir tüccardı. Yani güzel bir iş yapıyordu. Mekke arazisinin kuraklığı, Mekke ziyaret maksadıyla gelen yabancı kimseler için kurulan panayırlar, Mekke halkını ticaret yapmaya yönlendirmiştir. Bunu hep biliriz. Mekke'de çok yağmur yağmaz. Bu sebeple Kureyş zenginlerinin hepsi ticaretle meşgul olmuşlar ve bu sayede evet Mekke'de büyük tüccarlar ortaya çıkmışlardır. Bu tüccardan biri de Resulullah Aleyhisselam'ın amcası, tabii bizim de artık amcamız Abbas amcaydı. Büyük tüccarlar, bu büyük tüccarlar genellikle Farslılardan aldıklarını Roma'ya taşırlardı. Romalıların mallarını da Şam yoluyla Farslara satarlardı. Biri yazın, Diyedik kışın olmak üzere iki ticaret kervanı düzenlerlerdi. Yaz seferinde Şam'a gider, Farsların mallarını oraya götürürlerdi. Oradan da Romalıların mallarını alır getirir ve halka satarlardı. Kış seferlerinde de Yemen'den mal alıp getirir ve İran'da satarlardı. Dış ticaret Kureyş'in büyüklerinin servet kazanmasının yegane yoluydu. İç ticarette de orta halliler geçimlerini temin ederlerdi. Abbas amca yerine göre bazen bu ticari kafilelerde doğrudan katıldığı gibi bazen de kafile ile gidecek olan kişilere kendi malını satması için vererek yaptığı ticarete ortak olurdu. Yani Abbas amca dış ticareti gibi iç ticareti de yapardı. Bu arada Medine halkı ile de ticaret yapardı. Bu yüzden Medine halkı onu çok iyi tanırdı, Abbas amcayı. Tüccar adamdı yani. Resulullah Aleyhisselam'ın en büyük amcası olan Haris'in oğullarından biri Nevfel de ticaretle uğraşıyordu. Nevfel bin Haris. Abbas amca cahiliye döneminden itibaren, yani İslam'dan önce, Nevfel yeğeni ile bir şirket kurmuş olup iç ve dış ticaret ortağı olarak uzun soluklu bir ticari beraberlik yaşamışlardı. Nevfel. Bu Nevfel önce geçmişti. Bu Haris amcayı görürken ta şu kadar ay önce biz bundan bahsettik. Artık burada bir daha girmeyeyim ona. Yani Abbas amcanın bugünkü ifadeyle koca bir şirketi yeğeniyle beraber götürdüğünü görüyoruz. Yani tüccar amca diyoruz biz. Peki İslam karşısındaki durumu ne Abbas amcanın? Yani İslam'ın ilk yıllarında, yani Abbas amca ne zaman İslam'a girdiğini anlatacağım. Ama ondan önce İslam'ın ilk yıllarında Resulullah Aleyhisselam'a bu kadar sıkı fıkı olan birinin duruşunu bir görelim bakalım. Ne var ne yok. Mesela şimdi söyleyeyim ben size. Veya sormuş olayım, siz bana cevap veremeseniz de, bu bir radyo programı ya. Yani benden şu anda siz konuşamıyorsunuz. Sadece ben konuşuyorum. Siz dinliyorsunuz. Maalesef tek yönlü bir hasbihal bu. Şimdi Aleyhisselam'ın ilk vahiy alması, İslam'a daveti, bu süreçlerde Abbas amcayı hiç görmeyiz değil mi siyer kitaplarında? Görmeyiz. Nereye kadar? Ta yani 4. 5. 6. yıla kadar göremeyiz. Yok mu peki hiç? Oysa var. Peki niye göremeyiz? İşte az önce ifade ettim ya, bazı hadiseler önemli olduğundan, onlar üzerinde durulduğu için bunlar gözden kaçmış. Resulullah Aleyhisselam ilk önce en yakınlarını ve en çok güvendiklerini İslam'a davet etmeye başladığını biliyoruz. Vahiy gelir gelmez. Bunların başında amcaları, halaları ve dayıları ile bunların çocukları geliyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın amcalarını az çok biliyorsunuz. Halalarını az çok biliyorsunuz. Aleyhisselam'ın dayıları da var. Onu da inşallah amcalar bitince, halaları bitince dayıları da inşallah sizlerle paylaşacağım. Allah izin verirse. Resulullah Aleyhisselam bunlardan her birinin evine giderek sıcak aile ortamında davet ettiği gibi tenha yerlerde de bu davetini sürdürdü. Her birine özel olarak gidip benzeri ifadelerle onlara İslam'ı anlatıyor ve onları Müslüman olmaya davet ediyor. Abbas amcası da bunlar arasındaydı. Çocukluğu ve gençliği beraber yaşadığı sevgili amcasını İslam'a davet ederken ilk defa şöyle buyurmuştu. Ey sevgili amcam, bu din Allah'ın dinidir. Allah'ın Resul olarak gönderdiklerinin dinidir. Allah'ın Resul olarak gönderdiklerinin dinidir. Atam İbrahim'in dinidir ki Allah beni onun Resulü olarak bütün kullarına bununla gönderdi. Ey sevgili amcam, ilk davet edeceğim, ilk mesajı vereceğim, hak ve hakikate ilk kılavuzluk yapacağım ve öncelik vereceğim kimselerden biri de sensin. Bu yoldaki davetimi kabul etmeye ve bu hususta bana yardımcı olmaya ne dersin ey sevgili amcam? Bakın benzeri ifadeyi Ebu Talib'e kullanmıştı. Benzeri ifadeyi. Burada bazı farklılıklar var. Abbas amcayı Aleyhisselam ilk kez böyle davet ediyor. Kaynaklara bu ifade, ben bunu böyle notlarım arasında tırnak içinde aldım. Yani tamamıyla nakildir bu. Sevgili amcasının öncelikle tevhid ile Allah'ın birliğine inanmaya ve putlara tapmaktan vazgeçirmeye ve kendisinin de onun Resulü olduğuna iman etmeye davet etti. Abbas amca da abisi Ebu Talip amca gibi bu daveti büyük bir ciddiyetle dinlediği halde imana yanaşmadı ilk zamanlar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip kurtul ey amcam dedi aleyhisselam. Ebu Talip amca gibi Hamza amca da benzeri cevap verdi. O ne diyor? Sen ne söylersen mutlaka doğru söylersin ey sevgili yeğenim. Ben sana yalan söylüyorsun demiyorum. Diyemem. Böyle bir şey demediğim gibi başkalarının demesine de müsaade etmem. Sen ne yaparsan muhakkak ki doğru yaparsın. Ama beni kendi halime bırak. Ben bunu biraz düşünmek istiyorum. Amca, o kadar yakınlar. Sevgili amcası böyle savunma yapınca çok üzülen Peygamberimiz Aleyhisselam yine de ısrarını sürdürdü ve onun için çok dua etti. Ama onun yanında aynı zamanda senin için Rabbime dua edeceğim ey amcam diye orada da ifade etti. Abbas amca ilk zamanlarda, Abbas amca bunu özellikle kullanıyorum, ilk zamanlarda kelimesini özellikle kullanıyorum, İman etmese bile sevgili yeğenine karşı olumsuz bir tavır sergilemedi. Yani Ebu Leheb gibi yapmadı. Ebu Talip gibi yaptı. İslam'ın ilk aylarında, yani birinci, ikinci, elimizde rakam yok yani, yaşanan bu hadise ile Abbas amcanın duruşunu daha net bir şekilde görebiliriz. Peki niye öyle diyorum? Ha, şimdi hakkında pek fazla malumat sahibi olmadığımız Ufeyful Kindi diye biri var. Ufeyful Kindi. Bu sahabe-i kiramdan çok geç İslam'a girecek. Ufeyful Kindi. O bir şey anlatıyor Abbas amcayla ilgili. O yüzden ilk yıllarda Abbas amcanın İslam karşısındaki durumunu görüyoruz. Diyor ki Ufeyful Kindi. Ben ticaret adamıydım. Yani tüccardım. Abbas bin Abdülmuttalip de ticaret adamıydı. Abbas Yemen'e gelir, ıtır satın alıp hac mevsiminde satardı. Kendisi benim dostumdu ve geldiğinde bana misafir olurdu. Ben de Mekke'ye gider, ona misafir olurdum. Yine cahiliye devrinde aile halkıma Mekke elbisesi ve meşhur Mekke ıtırını satın almak için Mekke'ye gitmiş, dostum Abbas'a misafir olmuştum. Bir süre sonra dostum Abbas ile beraber Harim-i Şerife avlusuna gidip bir gölgeliğe oturarak Kabe'ye bakıyorduk. Şimdi buradan anlatıyor bize ilk, yani ayların, o yüzden aylar diyorum, yıl demiyorum. Bir tarih veriyor bu adam bize. O sırada olgunluk çağına ermiş bir genç Kabe'nin yanına vardı. Çünkü Araplarda 40 yaş olgunluk yaşıdır bu anlamda. Başını göğe kaldırıp baktı. Sonra da ayakta Kabe'ye yöneldi. Sonra bir çocuk gelip onun biraz gerisinde, sağ tarafında, sağ gerisinde durdu. Çok geçmeden bir kadın gelerek onların arkalarına durdu. Sonra olgun genç eğilip rükuya varınca, rükuyu biz diyoruz, çocuk da kadın da rükuya ettiler. Olgun genç rüküden başını kaldırıp doğruldu. Çocuk ile kadın da rüküden başını kaldırıp doğrulttular. Olgun genç secdeye gitti. Onlar da secdeye gittiler. Böyle bir ibadeti ilk defa görüyordum. Sevgili dostum ile bu konuyu konuşmak istedim. Diyor Ufeyful Kindi. Şimdi kaynaklarımız bunu anlatırken aynen böyle secde diyorlar. Ruku diyorlar. Neden? Daha sonra bu nakil yapıldığı için, yani biraz eğildi. Değil yerine direkt secde rükû diyor. Çünkü artık bunun namaz olduğunu kendileri de biliyor artık. Ama o anda ilk defa böyle bir şey görüyor. Ben diyor böyle bir şey ilk defa gördüm diyor. Şaşırdım. Benim ne olduğunu efendim sevgili dostuma diyor konuştum diyor. Ey Abbas, ben büyük bir iş, şaşılacak bir hadise görüyorum demiş. Büyük bir iş, şaşılacak hadise görüyorum. Elle gösteriyor. Abbas amca diyor ki, evet bu gerçekten büyük bir iştir. Sonra diyor ki, bu olgun geçkindir biliyor musun? Hayır bilmiyorum diyor kindili. Bu olgun genç Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalip'tir. Sallallahu aleyhi ve sellem biz diyoruz tabi. Senin kardeşin oğlu mu yani? Evet, o benim kardeşim oğludur. Onun yanındaki çocuk kimdi biliyor musun? Hayır bilmiyorum. O da Ali bin Ebi Talip bin Abdülmuttalip'tir. O da yine senin yeğenin, yani senin kardeşin oğlu mu yani? Evet, o benim kardeşim oğludur. Onun yanındaki şu kadının kim olduğunu biliyor musun peki? Hayır bilmiyorum. O da Hatice binti Hüveylid olup şu kardeşimin oğlunun zevcesidir. Kimi tanıttı bize? Peygamberimiz, Hazreti Ali, Hazreti Hatice. Kindi bunu söylüyor. Ne yapıyorlar böyle? Ne yapıyorlar öyle diyor. İbadet ediyorlar diyor. Ben böyle bir ibadeti ne duydum ne de gördüm diyor kindili. Amca diyor ki, kardeşimin oğlu bize senin şu gördüğün ve onların da tabi olduğu bu dini kendisine göklerin ve yerin Rabbi olan Allah gönderdiğini söylüyor. Göklerin ve yerin, bakın dikkat edin, yani Allah burada Rab kelimesini kullanıyor Hazreti Abbas amca. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'ın emrettiğini söylemektedir. Sen ne diyorsun öyle ey Abbas? Vallahi diyor Abbas amca, ben bütün yeryüzünde bu dinde şu üçünden başka bir kimse bulunduğunu bilmiyorum. Onun için ilk aylar dedim. Bu Abbas amcanın bize naklettiği hadisedir. Yıllar sonra, kaç yıl bilmiyorum tabii. Yıllar sonra bu hadiseyi anlatan Ufeyful Kindi yine o yıllarda tabii o sonraki de diyor ki, yakınıyor yani. Ah ah ne olurdu. O zaman itikat edeydim de ikinci erkek mümin ben olaydım. Onların dördüncüleri olmayı ne kadar arzu ederdim. İşte kıymetli dinleyenlerim, bu rivayet kaynaklarımızda yer alan bu rivayette Abbas amcanın ilk yıllarda iman da henüz daha oraya girmediğini, ama bu sahnede bütün siyer kitaplarımızda da biraz geniş olması şartıyla geçer. Güzel bir rivayettir. Bize bir tarih ve bir hadise verir. Aynı zamanda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın İslam'ı tebliğ sürecinde ilk zamanlarda yuvarlak olarak ilk 2-3-4 yılda diyebiliriz. Gerçi sonra bunu sürdürüyor ama Harem-i Şerif'te açıktan namaz kıldığını bu rivayetten anlıyoruz ki burada Abbas amca bunu rivayet ediyor. Ve müşrikler de henüz bir şey demiyorlar. Yani bir süre böyle gidiyor. Ancak belli bir zaman sonra bunun ne olduğunu anlayacaklar ve müdahale edecekler. Buradan bir küçük yoruma girmek istiyorum. Kıymetli dinleyenlerim, müsaadenizle tabii. Nedir? Bakın bu örnek çok önemli bir örnektir aslında. Şu naklettiğim olay, ben bunu çok önemsiyorum. Neden? İbadet ederken eğer, yani İslam'ın, Kur'an'ın, sünnetin, peygamberin karşısında olanlar, sen ibadet ederken senin ibadetin onların nizamlarına, menfaatlerine, yaşayışlarına bir zarar vermiyorsa, bir etki yapmıyorsa serbestsin. Kıl namazı, ne yaparsan yap. Yok, senin ibadetin onların nizamına, sistemine farklı bir bakış açısı getirecekse o zaman karşı çıkarlar. Ne demek hocam diyeceksiniz. İşte ilk gelen ayetlere bakıyoruz, surelere bakıyoruz, bu sonuca varıyoruz. Bize bunu Abbas amca bir fotoğraf gibi önümüze koyuyor. Yani eğer hemen karşı koysalardı zaten bir peygamber aleyhisselam bir Hatice anne, bir Hazreti Ali. Aklınıza şu gelebilir, ilk Müslümanları sayarken 4 kategori, yani erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan, körlerden deriz ya. Muhtemelen, çünkü kızlar da iman etmişlerdir, onlar evdeler. Yani birileri var ama onlar da henüz Abbas amca da bilmiyor. Ama erken bir dönemde bu İslam'ın yaşandığını görüyoruz. Ve İslam'ın temeli olan namazın ilan edilmesi gerekiyor. Yani açıktan kılınması gerekiyor. Namaz Müslümanın kimliğidir. Namazı olmayanın kimliği olmaz diyeceğim ama zorlanıyorum. Namaz Müslümanın kimliğidir. Namazı terk etmek, bu kimliği terk etmek anlamına gelir. Aleyhisselam'ın buradaki duruşu, Abbas amcanın bize bu sahneyi nakletmesi, İslam'ın namaz kimliğiyle piyasaya çıktığını, yani sahneye tevhidden sonra, yani la kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, bundan sonra eylem olarak, amel olarak namaz fiiliyle piyasaya, sahneye çıktığını görüyoruz. O yüzden namazı olmayanın İslam sahnesinde olamayacağını aşikardır. Rabbim hepimizi namazlı niyazlı etsin inşallah diyor. Haftaya devam etmek üzere burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.